Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesiminin ikinci bölümüne geldik. Konu, İsa Mesih Kana'da bir düğüne katılıyor. Fısıh bayramında Yeruşalim'de tapınağı satıcılardan temizliyor. Sonra ise Yeruşalim'de Nikodemus'la görüşüyor. Bu bölümde dikkatimizi çeken olay, İsa Mesih'in Kana köyündeki bir düğüne davet edildiği bir zamanda ilk mucizesini gerçekleştirmesidir. 11. ayet bunun İsa'nın mucizelerinin başlangıcı olduğunu söyler. Bu ayete göre İsa Mesih çocukken bulunduğu Mısır'da hiçbir mucize gerçekleştirmemiş, ilk mucizesini 30 yaşlarında İsrail'in Galile bölgesinde Kana köyünde gerçekleştirmiştir. Böyle bir mucizenin gerisinde yatan gerçek, bu mucizeyi yapanın ta başlangıçta Tanrı ile birlikte ve Tanrı olan kişi olduğudur. O sonsuzluktan çıkıp zaman içerisine girmiş ve yeryüzüne gelmişti. İnsan bedenine bürünmüştü ve bedendeki yaşamının ilk 30 yılını Galile bölgesindeki Nasra kasabasında yaşamıştı. Sonra Nasra'ya çok uzak olmayan bir köye, Kana köyüne, bir düğüne çağrılmıştı. O da kalkıp öğrencileriyle beraber bu düğüne gitmişti. Dikkat ederseniz Yuhanna bu olayı yer ve zaman içerisine yerleştiriyor. Üçüncü günde Rabbimiz İsa Mesih halka yönelik açık hizmetine Kana'daki bu düğüne giderek başlamıştır. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde üçüncü gün Galile'nin Kana kentinde bir düğün vardı diyor. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa da öğrencileriyle birlikte düğüne çağrılmıştı. Kutsal kitap uzmanlarının çoğu İsa'nın annesi Meryem'in bu düğüne yakın bir akrabası evlendiği için gittiğini söylerler. Bu bir tahmin olmakla birlikte gerçekte olmuş olabilir. Düğüne Rab İsa Mesih'in öğrencileri de davet edilmişlerdi. Burada zaman üçüncü gün olarak belirtiliyor. Olayın geçmiş olabileceği tarih İsa'dan sonra 27 yılının Şubat ayının sonları ya da Mart ayının başları olabilir. Yuhanna'nın yer adlarını dikkatli bir şekilde vermiş olması çok ilgi çekicidir. Bir önceki bölümde Beytanya'daydık. Şimdi ise Galile bölgesinin Kana köyündeyiz. Bu bölümün 12. ayetinde Kapernaum'a, oradan da 13. ayette Yeruşalim'e geçeceğiz. Yuhanna olayları tarihsel sıralamasıyla ve olayların geçtiği yerlerin adlarını belirterek anlatır. İsa'nın annesinin de orada olduğunu okuyoruz. Yuhanna'nın müjde yazısında İsa'nın annesi hiçbir zaman Meryem adıyla anılmaz. İsa'nın annesi burada İsa'nın yanına gelerek ondan hiç alışık olmadık bir ricada bulunuyor. Bakın İsa ne diyor? Şarap tükenince İsa'nın annesi ona şarapları kalmadı dedi. Burada şarap konusu karşımıza çıkıyor. İsa'nın yaşadığı günlerde şarap bir tür hafif bir içecekti. Yine biliyoruz ki o günlerde içki içip sarhoş olmak Yahudi şeriatına göre yasaktı. İsa'nın bu mucizesinde içki, alkol ve sarhoşluk gibi kavramlardan söz etmemiz bizi burada bize verilmek istenen haberden uzaklaştıracaktır. Burada bizim dikkatlerimiz içki ve sarhoşluk gibi kavramların yerine çok daha derin ve anlamlı başka şeylere çekilmek istenmektedir. Bir de şu hiç unutulmamalıdır ki Yahudi toplumunda düğün sosyal olduğu kadar dinsel bir olaydı. Ve Yahudiler eski antlaşma yazılarına inanan kimselerdi. İnançlarına böylesine düşkün olan, bağlı olan Yahudilerin o günlerde açıktan açığa göstere göstere şarap içip sarhoş olmaları elbette ki düşünülemezdi. Bu nedenle İsa'nın halkın sarhoş olması amacıyla suyu şaraba dönüştürdüğü iddiası kabul olunamaz bir iddiadan öteye geçemeyecektir. Buradaki düğün aynı zamanda gelecekte bir gün gerçekleşecek olan başka bir düğünü görüntüler. İsa Mesih yeryüzündeki hizmetine bir düğün sırasında başlamıştı. Ve inanlılar topluluğu ile olan ilişkisi kapsamında bu hizmetine o yine bir düğün sırasında sonuçlayacaktır. Kuzunun evlilik düğününde inanlılar topluluğu kuzunun evleneceği gelin olarak tanıtılacaktır. Bu İsa Mesih'in gerçekleştirdiği ilk mucizeydi. Musa peygamber de ilk mucizesinde suyu kana çevirmişti. Burada ise İsa Mesih ilk mucizesinde suyu şaraba dönüştürüyordu. Kutsal yasa olan şeriat Musa peygamber aracılığıyla verilirken, kayra, inayet ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla veriliyordu. Bu ikisi gerçekten ilginç bir karşılaştırmadır. İsa'nın annesi Meryem buradaki sözleriyle acaba ne söylemek istiyordu? Bence her şeyden önce dikkatleri düğün sahibi ailenin yoksul bir aile olduğu gerçeğine çekmek istiyordu. Gerçekten bu kimselerin düğüne gelen konuklarına sunabilecekleri yeterince içecekleri yoktu. Yorumcu Bengal, metin üzerinde yaptığı yorumda Meryem'in İsa'ya şaraplarının kalmadığını söylediği zaman bunun İsa ve öğrencilerine artık gidin dercesine söylenmiş bir söz olabileceğini yazıyor. John Calvin ise İsa'nın bu olayı konukları kendi düşünceleriyle etkileyebilmek amacıyla onlara bir konuşma yapabilme fırsatı olarak değerlendirmek istemiş olabileceği düşüncesindedir. Calvin, İncil üzerindeki ağır ve yorucu yorumlarıyla tanınır. Eğer John Calvin de orada onlarla birlikte bu düğünde bulunup bir konuşma yapmış olsaydı eminim ki oradakilerin hepsini uyuturdu. Ben şahsen bu ayetlerde bu her iki düşünceyi de destekleyen hiçbir nokta göremiyorum. Meryem'in şarapları kalmadı sözünün ne İsa'nın gitmesi gerektiğini belirten bir söz olduğuna ne de İsa'nın konukları etkileyebilmek için bunu bir fırsat olarak kullanmak istemiş olabileceğine inanıyorum. Meryem burada İsa'ya bir mucize yap, şimdi tam zamanı diyordu. Anımsayacaksınız. Melek Cebrail Meryem'e görünüp ona İsa Mesih'i dünyaya getireceğini söylediği zaman Meryem bakire bir kızın nasıl doğum yapabileceğini sorarak şöyle demişti. Bu nasıl olur? Ben bir erkeğe varmadım ki. Cebrail onun bu sorusuna yanıt vererek şöyle demişti. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. En yüce olanın gücü senin üzerine gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı'nın oğlu denecek. Meleğin bu söyledikleri karşısında Tanrı'nın isteğine boyun eğen Meryem, ben Rabbin kuluyum diyerek karşılıkta bulunmuştu. O andan itibaren ve daha sonraki yıllarda Meryem'in İsa'yı doğurduğu zaman bakire olup olmadığı konusunda akıllarda sürekli sorular dolaşır olmuştu. İnsanlar İsa'nın doğumu konusunda çok çeşitli dedikodular yapmışlardı. Bu nedenle Meryem, İsa'ya bu sözleri söylerken şunu demeye çalışıyordu sanıyorum. İşte bir mucize yapabileceğin bir fırsat önünde duruyor. Bu mucizeni göster ve benim seni bakireyken doğurduğuma ilişkin yıllardır söyleye geldiğim sözlerin doğru olduğunu onayla. Ama İsa ona kesin bir yanıt vererek şöyle dedi. Buna karışmamalısın anne diye yanıtladı. Vaktim daha gelmedi. Yuhanna 2 ayet 4. Bu sözlerle İsa Meryem'e bunun yeri ve zamanı şimdi değil. Ben ileride senin adını temize çıkaracağım. Sen hiç merak etme diyordu. İsa Mesih çivilenip çarmıh üzerine kaldırıldığı zaman annesi Meryem de aşağıda çarmıhın önünde toplanan kalabalığın arasında bulunuyordu. O zaman hatırlayacaksınız, İsa Mesih aşağıya bakmış ve Yuhanna'yı göstererek Meryem'e işte oğlun demişti. İsa'nın Kana'da henüz gelmedi dediği saat burada haç üzerinde gelip çatmıştı. İsa ölecek ve öldükten 3 gün sonra dirilecekti. İsa Mesih ölümden dirildikten ve göğe alındıktan sonra öğrencilerin yukarı odada toplu bulundukları bir zamanda Meryem bütün diğer öğrencilerin gözlerinin içine baka baka belki de onlara ben size onun yani İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu söylememiş miydim diye sormuştu. Elçi Pavlos da Romalılar 1:4'te İsa'nın kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı'nın oğlu olduğunun kudretle ilan edildiğini söylemektedir. Meryem bu ayette İsa'dan kendi adını temize çıkaracak bir şey yapmasını, İsa'nın Tanrı olduğunu kanıtlamasını istiyordu. İsa Meryem'in adını temize çıkaracağını ama bunu yapmak için zamanın henüz gelmediğini söylüyordu. Ama daha sonra ileride bu işin zamanı da gelecekti. İsa ölümden dirilmekle kendisinin Tanrı olduğunu kanıtlayacaktı. Evet, İsa ölümden dirilmekle hem kendisinin Tanrı olduğunu hem de bakire bir kızdan dünyaya gelmiş olduğunu kanıtlamıştır. Noel zamanında yani İsa'nın doğuş bayramında İsa'nın bakire bir kızdan doğduğu gerçeğine dirilişten ayrı bir gerçekmiş gibi bakıyoruz. Oysa İsa'nın bakire bir kızdan doğuşu ile ölümden dirilişi gerçekleri birbirlerine çok yakın, iç içe olan gerçeklerdir. Çünkü gerçekten bu ikisi İsa'nın bakire kız Meryem'den doğuşu ile ölümden dirilişi onun Tanrı olduğunu kanıtlayan en güçlü belgelerdir. Annesi hizmet edenlere size ne derse yapın dedi. İsa'nın Yahya'dan ayrılıp Kana kentine gelmesi 2 gün sürdü diyor Yuhanna 2. bölüm 5. ayette. Ne güzel bir öğüt değil mi? Her yıl anneler günü geldiğinde kilisedeki konuşmamın metnini bu ayete dayanarak yaparım. Size ne derse onu yapın diyor. Gerçekten bu sözler bir annenin çok güzel bir öğüdü olarak değerlendirilmelidir. Evet, İsa'nın dediği her şeyi yapmak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Orada Yahudilerin törensel paklanma gelenekleri için kullanılan taştan yapılmış 6 su küpü duruyordu. Her biri yaklaşık 70 ile 100 litre su alırdı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağzına dek doldurdular. Yuhanna 2, 6 ve 7. ayetler. Şimdi burada dikkatinizi düğün sahibinin evinde bulunan bu 6 taş küpe çekmek istiyorum. Bu küpler genellikle Yahudilerin geleneksel temizliği için kullanılırdı. Düğün sahibi aile yoksul olduğu için bu küpler belki de kullanılmıyordu ve artık bir işe yaramaz diye belki de arka bahçeye bir yerlere yerleştirilmişti. Düğüne gelecek konuklar tarafından fark edilmemeleri için belki üstleri falan örtülmüştü. Herhalde İsa Mesih onlardan bu küpleri getirmelerini istediği zaman biraz utanmış da olmalıydılar. Oysa ne olacaktı ki? Utanmaya, çekinmeye hiç gerek yoktu. İsa'nın belirli bazı kaplara, küplere ihtiyacı vardır. Ve eski, kırık, dökük de olsa bu küpler İsa'nın işine yarayacaktı. Sonunda küplerin hepsini tam İsa'nın dediği gibi tam ağızlarına kadar suyla doldurdular. Ve tüm dikkatle neler olacağını beklemeye başladılar. İsa şimdi birazını alıp tören başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Tören başkanı şarap olmuş suyu tattığında bunun nereden geldiğini kestiremedi. Oysa suyu getiren hizmetçiler olup biteni biliyorlardı. Tören başkanı güveyi çağırıp başkaları önce en iyi şarabı sunar dedi. Ancak çağrılılar bol bol içtikten sonra sıradan şarabı çıkarır. Ama sen en iyi şarabı şu ana kadar sakladın. İsa bu ilk belirtiyi Galile'nin Kana kentinde gösterdi ve yüceliğini açıkladı. Öğrencileri ona iman ettiler. Yuhanna 2, 8-11 ayetleri. Burada bu şarabın alkollü olup olmadığı konusuna bir kez daha girmek istemiyorum. Açıkça söyleyeyim, burada verilmek istenen haber, üzerinde durulan konu asla şarabın kendisi veya alkol değildir. Eğer ille de şarap ve alkol konusunda diretip bu konularda gereksiz yorumlara girmeye devam ederseniz, İsa'nın bu mucize aracılığıyla bizlere aktarmak istediği mesajı kaçırmış olursunuz. burada bir şeyin eksikliğini bilmem fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Bu düğündeki gelini göremiyoruz. Gelinin ne tür bir gelinlik giydiği de burada bize anlatılmamış. Hayatınızda kilisede bir düğüne katıldınız mı bilmiyorum ama batıda nikahlar genellikle kilisede yapılır. Ben de uzun yıllardır vaizlik yaptığım için bazen evlenen çiftlerin nikahlarını kıyma ayrıcalığına sahip olmuşumdur. Kilisede bir düğün olduğu zaman bir vaizseniz size ilgi duyan pek fazla kimse olmaz. Damata ilgi duyan vardır ama bu ilgi pek o kadar da çok değildir. Ama gelin içeriye girdiği ve koridorda ona eşlik edenlerle birlikte minbere doğru ilerlemeye başladığında kilisedeki tüm cemaat ayağa kalkıp geline doğru bakmaya başlar. Düğünlerde ve nikahlarda gözler damatlardan çok gelinlerin üzerindedir. Geline takılan takılar, gelinin saç modeli, makyajı, gelinliği, ayakkabıları, düğün geçip gitse dahi insanlar arasında hala güncelliğini sürdürür. Ama burada Kanaköy'ündeki düğünde gelinle ilgili hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Neden bilmiyoruz. Ama bunun bir nedeni herhalde gelinin durumundan çok İsa'nın burada kullanmış olduğu boş küplerin daha değerli ve önemli olmalarıydı. Evet değerli dostum, burada çok güzel bir mucizeyle karşılaşıyoruz. İsa Mesih boş küplerin suyla doldurulmalarını buyurmuştu. İçerisine su doldurulan küplerden kepçeyle su almak istediklerinde kepçelerinde su değil ama şarapla karşılaşmışlardı. Sanımca mucize tam o noktada gerçekleşmişti. Konuklara vermek için küplerdeki suyu aldıkları anda bu su şaraba dönüşüyordu. Bu görüntü sizlere ve bana bugün çok büyük ruhsal bir ders öğretmektedir. Evet, İsa Mesih bugün de bizleri birer boş küp olarak kullanmak istemektedir. Şu anda pek güzel ve çekici görünmüyor olabiliriz. Bir tarafa atılmışız ve işe yaramayız diye üzerimiz örtülmüş olabilir. Ama böyle de olsa İsa Mesih bizi kullanmak istemektedir kardeşim. O bizi suyla doldurmak istiyor. Nedir bu su? Su Tanrı'nın sözüdür. Rab İsa Mesih bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurmak istiyor. Bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurduktan sonra bir anlamda kepçeyi daldırıp içinden su çıkaracaktır. Bunu nasıl yapacağını tam bilmiyorum ama Tanrı kendi sözü aracılığıyla yaşamımızda öyle bir iş yapıyor ki bundan sonra bizden bir kepçe su alanlar, yaşamımıza bakanlar yepyeni bir şarap yani hayatımızın değiştiğini görüyorlar. Kutsal ruhun hayatımızda çalışması ve Tanrı sözünün etkisi hayatımızda eşsiz bir sevinç ve huzurun ortaya çıkmasına yol açar. Elçi Paulus Efesoslular 5:18'de şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır ama kutsal ruhla dolun demektedir. Kutsal ruh tüm doluluğuyla bizde çalıştığı zaman bu suyu alır şarap haline dönüştürür. Gerçekten bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamıyorum ve açıklayamıyorum ama bunun böyle olduğunu deneyimlerimizden ve Tanrı sözüne olan imanımızdan biliyoruz. Örneğin geçenlerde birisi bana telefon açıp evet sizin radyoda söylediğiniz konuşmalar aracılığıyla ben Rabbi buldum dedi. Dediğim gibi ben bu değişmenin nasıl meydana geldiğini anlayamıyorum. Ben şahsen eski bir küp misali içimde Tanrı'nın sözlerine yer veriyorum. Ve benden kepçeyle su alanlar, benim Tanrı sözleri üzerindeki konuşmalarımı dinleyenler, kurtuluş buldukları için bundan çok büyük bir sevinç ve bereket alıyorlar. Tabii ben bunu duyduğumda ben de büyük bir sevinç ve bereket alıyorum. Değerli kardeşim, bu ayetlerde bize bildirilmek istenen büyük haber şudur. O bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurmak ve daha sonra kepçeyle bu sudan alarak bizi şarap yani yepyeni bir yaratık durumuna getirmek istiyor. Bundan sonra diyor İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a inerek orada birkaç gün kaldılar. Yuhanna 2 ayet 12. Bu olay belki de İsa'nın kendi kasabası olan Nasra'da kabul edilmediği aynı dönemde olmuş olabilir. Çünkü İsa kendi kasabasının havrasına gidip orada Yeşaya peygamberin sözlerinden okuduğu zaman kasabalılar bu Yusuf'un oğlu değil mi diye sormuşlar ve onun Mesih olabileceğini kabullenmek istememişlerdi. Çünkü İsa'yı çocukluğundan beri tanıyorlardı ve şimdi birden önlerine çıkıp bu sözler gerçekleşti diyerek kendisinin Mesih olduğunu söylemesini gururlarına yediremiyorlardı. İsa'nın bu sözleri karşısında öfkelenen kalabalık onu o anda öldürmeyi dahi düşünmüştü. Nasra'da daha fazla ruhsal hizmette bulunmayacağını gören İsa bu kez Kapernaum kasabasına yerleşmiş ve bildiğimiz kadarıyla halka yönelik 3 yıla yakın hizmeti süresince bu kasabayı kendi merkezi yani bir tür karargahı olarak kullanmıştır.